Keyifli Çocuk'tan herkese merhaba, ben Aslı Dede. Türkiye'de ve dünyada doğal, ekolojik, sağlıklı, sürdürülebilir bir yaşam için neler yapılıyor? Peki biz neler yapabiliriz sorusunun cevaplarını konuklarımızla birlikte arıyoruz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Türkiye'nin kuşlarını konuşacağız kendisiyle. Yeni bir kitap yayınlandı. Ve bu kitapta Türkiye'de hemen hemen rastlayabileceğimiz pek çok kuş türünün detaylı bilgileriyle karşılaşacağız. Niğde Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi, doğa bilimci Profesör Doktor Ahmet Karataş bugün konuğumuz. Merhaba efendim, hoş geldiniz.
Merhaba Aslı Hanım, çok teşekkür ederim.
Ne kadar güzel bir iş yapıyorsunuz efendim. Tebrik ediyorum sizi. Kitapla ilgili haberi duyduğum zaman çok sevindim. Biraz inceledim. Oldukça bir geçmişi de var. Kitaba gelene kadar pek çok çalışma yapılmış. Şimdi biz biraz hem sizden hem de Türkiye'nin kuşları projesi nasıl gelişti? Ondan biraz bu konuyla ilgili bilgi alabilir miyiz?
Tabii ki. Ben 1993 yılında Ege Üniversitesi'nden mezun oldum, biyoloji bölümünden. Daha sonra yüksek lisans ve doktoramı da aynı bölümde yaptım. 2000 yılından beri de öğretim üyesi olarak Niğde Üniversitesi'nde çalışıyorum. Çocukluk yaşlarımda, işte Karadeniz'in doğasında olunca insan ister istemez çevresindeki kuşlara, börtü, böcek, diğer bütün canlılarla ilgileniyordum. 86 yılında ilk kez fotoğraf makinem oldu. O gün bugün de fotoğraf çekiyorum. Özellikle kuş fotoğrafçılığı ağırlıklı oldu. Benim ilk sözünüzde söylediğiniz gibi ne kadar şanslısınız demiştiniz. Evet, ben gerçekten çok şanslıyım. Hem iş hem hobi aynı anda yapabilme şansım var. Bazen insan çalışıyor, çok severek çalışmayabilir veya sadece iş görür ama bizimki hem hobi hem de meslek olduğu için 24 saati bazen bu uğurda harcayabiliyoruz. Doktoram bittikten sonra 95 yılında araştırma görevlisi olarak, daha sonra öğretim üyesi olarak çalışıyorum. 20 yılı aşkındır öğretim üyesi olarak Niğde Üniversitesi'nde çalışıyorum. Zarfımda çeşitli görevler de yaptım. Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü, Biyoloji Bölüm Başkanlığı ve daha birçok görev. Ama işlerinde beni en çok mutlu eden doğada çalışmak oluyor. Diğer taraftan web sitelerinin giderek yaygınlaşmasıyla beraber 2007 yılının Şubat ayında Trakuş isimli bir internet platformumuz kuruldu. Bunun kurucusu iş adamı Serhat Tigrel. Kendisi eski bir avcılık yapmış uzun yıllar. Fakat daha sonra doğanın nasıl evden gittiğini fark ederek ve kuş sevgisini farklı şekillerde dillendirerek etrafındaki bizler ve diğer arkadaşlarıyla beraber Trakuş'u kurmuştu. O gün bugündür içimizde hiç kimse tetiğe değil, denklanşöre basıyor. Malum fotoğraf makinesi de bir çeşit tetik sistemiyle çalışıyor. Tüfeklerle. Evet, bizler doğayı koruyan kişileriz. Ben hayatımda hiçbir zaman av yapmadım veya bir teşebbüsüm de olmadı. 2007 yılının Şubat ayında kurulduktan sonra o günlerde 460 civarında kuş türü Türkiye'de biliniyor. Şu an kitabımızdaki sayı 491. Yani 30 türün üzerinde bir katkı var. Bunların büyük bir kısmı Trakuş üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Bir iki tanesi yabancı veya diğer ornitoloji çalışan akademisyenler tarafından kaydedildiyse de, özellikle Kızılırmak Deltası'nda çalışan doçent doktor Kiraz Erciyes arkadaşımız başta olmak üzere, ki aynı zamanda Trakuş'un da üyesidir kendisi yönetimde. Yeni kuş türlerinin Türkiye listesine eklenenlerin tamamına yakını Trakuş üyeleri tarafından sağlandı. Bir yandan yeni verilerimiz de oluştu. Hep illa yeni kayıt olması gerekmiyordu. Söz gelimi bazı türleri 2007-8 yıllarında aradığımız zaman bunlar hakkında bilgi, işte çok sınırlı verilere ulaşıyorduk. Çünkü o dönemlerde çok az kişi kuş gözlemiyle veya kuş fotoğrafçılığıyla uğraşıyordu. Uğraşan fotoğrafçıların çoğu da Ürünlü olduğundan ziyade işte estetik güzel fotoğraf çekelim, sanatsal fotoğraf çekelim derdindeydiler. Ama zaman içinde birçok arkadaşımız kuş türünü belki hiç tanımazken şu anda gayet güzel tanımlamalar yapabilen, gelen fotoğrafların hangi türlere ait olduğunu tespit eden kişiler haline geldiler. Yani kendilerinde bir bakıma geliştirmiş oldular.
Abi Bey, şimdi tıra kuş ne demek? Biraz bundan bize söz eder misiniz? Tıra kuşun açılımı nedir? Nereden aklınıza geldi bu şekilde nitelendirmek? Aslında bir çeşit topluluk oluşmuş herhalde o yıldan bu yana, değil mi?
Evet, kesinlikle. Bu bir sivil toplum örgütü diyelim, internet tabanlı. Dediğim gibi kurucumuz Serhat Tigrel Bey'le başladı bu süreç. Daha sonra Ömer Necipoğlu ve diğer arkadaş kesimi. Bir iki ay içinde bizler de katıldık. Şu anda 7170 üyesi var Trakuş'un. İçlerinden tabii birkaç tane maalesef rahmetli olan da oldu. Onlarla beraber 7000'in üzerinde bir üye sayısına sahibiz. Trakuş'un uzun adı Türkiye'nin anonim kuşları. Yani burada hep beraber elimizden geldiğince bir bilgi havuzuna bilgi aktarmak amacıyla anonim kelimesi seçilmişti. Nitekim bunu başardığımızı düşünüyorum. 3 yıl önce İğneada'da yıllık toplantılarımız olur. Hem yüz yüze görüşelim hem de bir etkinlik olsun diye. Orada bir karar alındı. Artık biz bunu kitaba dönüştürelim diye. 3 yıldır gece gündüz çalıştık. Bazı günler hiç uyumadan çalıştığımız zamanlar oldu. Yaklaşık 25 kişilik bir ekip tarafından kitap çalışması yapıldı ama üyelerimizden çeşitli şekillerde katkı sağlayanlarla bu ekibin sayısı en az 400 kişi. Bilgilerin oluşması, kayıtların gelmesini sayarsak o zaman 7100 küsur üyemizin tamamından bir şeyler katkıda bulunulmuş demektir. Çünkü biz orada kitabı yazıyoruz ama aldığımız bilgileri her üyemiz bir kelime, kimisi belki bir sayfa şeklinde hem yazıyla hem görselle hem harita bilgisiyle pek çok açıdan desteklemiş oldu.
Ahmet Bey, kitaptaki fotoğraflar tamamen topluluk üyelerinin çektiği fotoğraflar değil mi? Hani belki kendisini göremediğiniz ama türü bildiğiniz ya da başka bir yayında yer alan fotoğraflar da oldu mu? Yoksa tamamen sizin topluluğunuzun çalışması mı?
Evet, kitapta şu anda 2800 fotoğraf kullanıldı. O fotoğraflar dekupe yöntemiyle, işte basitçe anlatırsak etraflarından kesilip uygun bir habitat, yaşam ortamı fotoğrafı üzerine 5-6 tane fotoğraf, bazen 10 tanesi birleştirilerek oluşturuldu. Şu an Trakuş'taki Türkiye'den çekilmiş türlerin sayısı 451. Kitapta 491 vardı. 40 tanesini henüz Türkiye'de çekemedik. Ama benim gibi birçok arkadaşımız yurt dışı çalışmalarında, arazi çalışmalarında bu eksiklikleri bir ikisi haricinde giderdi. Söz gelimi paçalı bağırtlak dediğimiz kuş Türkiye'de henüz çekilmedi. Fakat biz bunun aynı tür, aynı form Kazakistan'da çekmiştim. İşte bazı hurma yiyen kuşunu Umman'da çekip ekledik listemize. Ki bunlar hani ırk düzeyinde de bazıları değişebiliyor. Söz gelimi mavi baştan kara bizde mavimsi iken Avrupa'ya gittiğinizde bazı yerlerinde beyazımsı olabiliyor. Yani bir çeşit ırk oluşturuyor. O şekilde bir problem de yok. Kitapta kullanılan 491 tür içinde yine de ulaşamadıklarımız var. Yani yurt dışı katkılar da olsa. Bir defa bütün fotoğraflar üyelerden geldi. Herhangi bir dışarıdan stok sitelerinden fotoğraf almadık. O çok nadir olanlar. Örnek ince gagalı kervan çulduğu. Yaklaşık 20 yıldır dünyada var mı yok mu bilinmiyor. Bu, muhtemelen soyu tükendiğini düşünüyoruz. Sibirya'nın en kuzeyinde ürerdi. Eskiden Türkiye'de bayağı bir kaydı vardı. Ama 20 yıldır dünya genelinde bu kuşa rastlanmadı. Vaktiyle de doğru dürüst fotoğrafları yok. Ne yaptık biz bunu? İllüstrasyon yöntemiyle kitaba eklemiş olduk. Yani az sayıda nadir tür veya çok nadir bulamadığımız bir üreme formu, kış formu gibi durumlarda illüstrasyon yöntemine başvurduk.
O zaman ben de tam şimdi onu sormak üzereydim size. Bu 491 kuşun hepsi, türün hepsi şu anda Türkiye'de var demiyoruz. Eksik olanlar, nesli tükenmiş olanlar var içinde herhalde. Doğru mudur?
Evet, doğru. Şöyle bir açıklama yapayım. İnce Gagalı Kervan Çullu bunlardan birisi. Ama dünya genelinde bir tükenme söz konusu. Umarım yanılırız. Burada yarın öbür gün bir güzel haber alırız. Ve yanılmak bazen güzel oluyor. Diğer taraftan Hatay'da Amik Gölümüz 1960'lı yıllarda kurutulmuş. Türkiye'nin en büyük göllerinden malum Amik Gölü. Amik Gölü'nün önemi neydi? Birçok endemik balık türü var burada. Birçok nadir kuş türünde ürediğini biliyoruz. Yılan boyun ismi verilen kuş türümüzün dünyadaki en kuzey dağılımıydı ve ayrı bir popülasyondu, izoleydi. Muhtemelen de bizimki endemik bir alt türe aitti. Kuş Afrika'da halen varlığını sürdürüyor. Boynu çok uzun olduğu için yılan boyun ismini almıştı ama 60'lı yıllardan beri Türkiye'de ne ürediği ne de gelip giden bir göç sırasında rastlanması söz konusu değil. Bu türümüzü maalesef kaybettik. Yine Fırat üzerine barajlar yapılmadan evvel görülen küçük küçük adacıklar vardı. O adacıklar üzerinde zaman zaman görülen paçalı bağırtlak, benekli bağırtlak gibi türleri de uzun yıllardır göremiyoruz. Çünkü barajlar yapıldıktan sonra bu adacıklar maalesef kayboldu. Sadece iyi bir haber olarak bu sene Mart veya Nisan ayıydı. Emin Yoğurtçuoğlu arkadaşımız, en aktif üyelerimizden Hatay'da benekli bağırtlağı fotoğrafladı. Türkiye'de ilk kez böyle bu başarıya da imza atmış oldu. Yine 1910 veya 12 yılında en son kaydını hatırlıyorum. Yakalı toy kuşu, dünya genelinde sayıları azalan türlerden. Bu yakalı toy kuşunu 110 yıl kadar zaman sonra bu yıl 3 ayrı yerden çıktı. Birisi sizin memleketiniz Muş, en son bulunan. Evet, ilk Trabzon'da görülmüştü. Kazakistan'da verici takıldığı için, uydu vericisi, takip etmesi de kolay oldu. Kim nereden geldi, nasıl geldi gibi. Sonra Gümüşhane'den çıktı. Herhalde bir iki hafta kadar sonraydı. İlk hayvanın bakımı yapıldı. İşte biraz aç, yorgun kalmıştı. Arkadaşlarımız yakinen ilgilendi. Bilhassa Birol Hatinoğlu, Hakan Kahraman gibi arkadaşlarımız. Fakat birkaç gün sonra üzücü haberi aldık. Hayvanı Yozgat yakınlarında kendini bilmez avcılar vurdular. Muş'tan hareket eden ne oldu bilmiyorum. Henüz bir haberimiz yok o konuda. Muş'takinin de tedavisi yapıldı, bakımı yapıldı. Ve o da salınmıştı. Yani 110 yıl sonra bile mucize dercesine sürpriz bir şekilde karşımıza çıkabiliyorlar. Aynı şekilde kutup martısı yine 100 yıldan fazla bir zaman sonra Türkiye'de kaydı verildi. Bu gibi çok sıra dışı türleri bir tarafa koyarsak 20-30 kadar bu şekilde sayabiliriz. Yani soyu tükenen, tükenmiş ihtimali olan çok çok nadir gelenler dışında dinleyicilerimize şöyle de bir bilgi verebilirim. 491 kuş türümüzün yaklaşık yarısı yerli türler. Yani hep göç etti mi, ne zaman gelecek gibi soruyorlar bana. Kuşların yarısı civarı, yani 200-250 arasındaki sayı yerli tür. Geriye kalanların önemli bir kısmı göçmen türler. Bunu da ikiye ayırıyoruz. Kışın gelenler var ki bunlar daha çok Avrupa'nın kuzeyinde, İskandinavya, kutup bölgesi gibi yerlerde yaşayıp kışın oralar iyice soğuduğunda Türkiye'ye geliyorlar. Tıpkı bizim leyleklerin, arı kuşlarının Afrika'ya veya Orta Doğu'ya göç etmesi gibi. İşte o ikinci saydığım gruba da yaz göçmeni ya da üreme göçmeni diyoruz. Kalan türlerden Aladoğan gibi birkaç tanesi geçit kuşu. Bunlar ne göçmen ne yerli. Söz gelimi Romanya, Macaristan gibi daha kuzeydeki ülkelerde ürüyorlar. Afrika'dan gelip gidişlerde bir hafta, iki hafta gibi sürelerle Türkiye'de düzenli ama her göç döneminde düzenli olarak görülüyor. Son bir grubumuz daha var. Bunlara da rastlantısal veya terim olarak vagrant dediklerimiz. Son yıllarda gri başlı kız kuşu örneğin Tayland taraflarında doğal olarak yaşıyor, Çin tarafında. Ama Samsun'da Kızılırmak Deltası'nda tespit edildi. Veya Amerika kökenli olanlar var, bilhassa Kuzey Amerika. Bu türler zaten 3-5 yılda bir birey, iki birey gibi çok çok nadir geliyor. Sanırım bir 30 kadar türümüzde, yani tek tek saymam lazım sayıları, 30 kadar türümüzde bu şekilde Türkiye'de rastlantısal olarak tesadüfen görülen türler arasında.
Evet Ahmet Bey, şimdi bu kitap aslında tabii siz bu konuyu teknik olarak hem de bir akademisyen olarak araştırıyorsunuz. Ama kitap aslında herkesin anlayabileceği, ilgisini çekebilecek, algılayabileceği yani bir teknik bir kitap değil, değil mi? Hepimizin anlayabileceği bir kitap. Bunu neden özellikle soruyorum? Çünkü biz dünyada yaşamın sürdürülebilir, sağlıkla sürdürülebilir kılmak için işte doğayı koruyalım, doğayı sevelim gibi böyle laflar söyleniyor. Özellikle pandemiden sonra bu daha çok söylenmeye başladı. Biz yıllardır bunu söylüyoruz zaten. Ama biz insan merkezli düşünmeye devam ettiğimiz sürece hayvanların ya da bitkilerin ya da doğadaki o farklı dünyanın farkına varamadığımız sürece bunlar sadece söylemde kalacak. O yüzden sizin yapmış olduğunuz bu çalışma insanları dünyadaki diğer canlıları algılayabilmek açısından bir yol gösterecek. Hem ebeveynlere hem çocuklara, eğitmenlere bunu önerelim istedim. Ben özellikle de bu yüzden sizinle sohbet etmek istedim. Sanırım yani kitabı elime alıp inceleme fırsatım olmadı ama öyle bir düşünce var bende. Doğru mudur?
Evet, kitabı henüz ben de inceleyemedim basılmış haliyle. PDF olarak internet bilgisayar ortamında var. Kitap 1 Temmuz gibi İş Bankası yayınları arasında piyasada bulunacak, satışı yapılacak. 1 Temmuz'dan sonra bugünlerde ciltleme süreci yapılıyor.
Çok güzel. İş Bankası yayını olarak yayınlanmış olması da çok büyük avantaj. Çok memnun
evet,
oldum.
Kesinlikle. Bu noktada şunu da söyleyeyim. Biz yazarlar olarak 17 kişiyiz. Yine benim de arasında bulunduğum 3 editör tarafından kitap tasarlandı. Tek tek harf harf defalarca kaç kişi şey yaptık, biz bunu kontrollerden geçirdik. Tabii bu kutsal bir kitap değil. Sonuçta içinde harf hatası gibi ufak tefek şeyler çıkabilir ama bunları bile minimuma tutmak için, indirgemek için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Tam 3 yıl boyunca 5000'den fazla fotoğraf işlendi ama 2800 kadarını en son aşamada kullandık. Kitap hem akademik çevreler tarafından kullanılabileceği gibi hem de vatandaşımızın rahatlıkla anlayabileceği bir dilde yazıldı. Teknik kelimelerin, bilhassa Latince kullanıyoruz malum bilim dilinde, onların da hemen hepsinin karşılığı var. Kuş isimlerinde hem Latince hem Türkçesini yan yana verdiğimiz gibi işte vücut kısımları veya bir davranışını anlatırken de mümkün olduğunca Türkçe terimlerle yazdık. Yani kitap bilimsel bir kitap ama dil olarak mümkün olduğunca sade bir dille bütün vatandaşlarımıza hitap edecek şekilde. Söz gelimi siz araziye çıkarken, doğaya çıkarken bu kitabı cebinize koydunuz. Ona göre de A4 yarısı civarında bir boyutu var. Hani cepte de taşınabilsin gibi.
Çok güzel.
Hemen bir kuş gördünüz. Ya bu neydi? İlginizi çekti oradan. Sayfası yani sayfaları karıştırdığınız zaman renginden, deseninden, çeşitli özelliklerinden o kuşu tanımlamanız mümkün. Yine barkodlar koyduk, bu Q kare kod denilen. Onunla da cep telefonu uygulamasıyla hemen Trakuş'un ilgili tür sayfasına gidiyorsunuz. Her türün özel sayfası var. Orada fotoğraf, video, ses, özellikle sesten tanımlamamız gereken bazı türler var. Dış görünüşleri çok benziyor. Ama sesinden rahatlıkla ayırt edebiliyorsunuz ötüşünden. Onun için de ses dinleyebilirsiniz. Yine aylık dağılım grafikleri koyduk. Türkiye'de söz gelimi şu anda Haziran'ın sonlarındayız. Bir baktınız grafiğe, benzettiğiniz kuş hep kış döneminde çoğunlukla görülmüş. O zaman onu eleme şansınız var. Ya da tersine bu olabilir diyebilirsiniz. Eğer dağılımı haritadaki bilgileri de uygun ise...
Evet, çok güzel. Teknolojinin sunduğu avantajlar ne kadar iyi. Böylece kuşların seslerini de duyabilmiş olacağız. Şimdi şeyi sormak istiyorum size. Kuşların dünyasından biz insanlara, siz tabii bu dünyanın içindesiniz, araştırıyorsunuz. Kuşların dünyasına girmek, onları tanımak aslında bizim birbirimizle iletişimimizi de geliştirici olur diye düşünüyorum. O dünyada neler oluyor? Bize böyle anlatabileceğiniz güzel birkaç şey var mı? Örnek verebileceğiniz?
Evet, ben onlardan bahsetmeden önce bir önceki sorunuzda bazı şeyler söylemiştiniz. Malumumuz bu iklim değişimi başta olmak üzere insanlığı adeta felakete doğru sürükleyen birçok olay yaşanıyor, yaşıyoruz. İşte Marmara Denizi'ndeki müsilaj son günlerdeki gündem konuları. Onun dışında birçok noktada problemlerimiz var. Örnek verecek olursak 1876 yılında Süveyş Kanalı Mısır Osmanlı idaresindeyken açılmış. Oradan gelen yüzlerce canlı türü Çin Denizi'nden, Hint Okyanusu'ndan vesaire şu anda birçoğu Karadeniz'e kadar ulaştı. Basında da sıkça işlenen bir konu var, balon balıkları. Ama balon balığı sadece bir tanesi. Kuşlar açısından da Süveyş Kanalı'ndan değil ama yine insan etkisiyle gelen türlerimiz var. İstanbul'da pek çok yerde göreceğiniz yeşil papağan, İskender papağanı gibi. Yine Kartal civarında, İstanbul'un Kartal ilçesi civarında göreceğiniz çiğdeci veya iğdeci denilen bir sığırcık türü. Bunlar bizim olmayan, doğamıza sonradan insanlar eliyle katılmış türler. Bu açıdan dünyada habitat tahribatı en önemli çevre problemi iken canlılar açısından ikinci sırada da bu invaziv veya istilacı tür dediklerimiz geliyor. Listeyi uzatmamız mümkün. Dakikada dünyada 37 futbol sahası büyüklüğünde alan kesiliyor. Bazı kuşlar orman olmadan hayatta yaşayamıyor. Hatta ormanın içinde belli ağaçlarda belli meyvelerle beslenenler var. Söz gelimi Sri Lanka'ya gittiğimiz zaman bir köyün bir yaylasındaki ağaçlık alan dışında hiçbir yerde yaşamayan bir kuşa rastlayabiliyoruz endemik dediklerimiz içinden. Ki ben defalarca da gördüm bu tip kuşları. Ya bu kuş hani uçar gider dersiniz, gitmiyor. Çünkü orada belli bir besin, belli bir ortam, belli şartları istiyor. O şartları bulamadığı anda Sri Lanka'nın bile bir başka köşesinde yaşamayacak kadar nadir türlerimiz var. Bu nedenle dünyadaki gelişmeleri yetkililerin ve etkililerin daha dikkatli bir şekilde takip edip önlemler almasını bekliyoruz. Yine çıkan kanunlar var. Ülkemizde bu yıl içinde de hayvan hakları ile ilgili çeşitli düzenlemeler yapıldı Büyük Millet Meclisi'nde. Bu noktada şunu söylemek istiyorum. Hayvan hakları denilince ekseriyette köpek, bazen de kedi dışında hemen hiçbir canlıyı görmüyorum. Bu şahsen beni üzüyor. Ki doğaya en çok zarar veren canlıların başında da kedi geliyor. Bu kedi severlere karşı söylediğim bir söz değil. Evlerde beslenen kedilere hiçbir sözüm yok ama terk edilmiş, sokağa bırakılmış köpekler olsun, kediler olsun son derece zararlı şeylere sebep oluyoruz. Onun için mümkün olduğunca sahiplenmek gerekiyor. Bakın bizde çok örneği yok ama ABD'de yapılan araştırmada 48 eyalette 22,5 milyar memeli hayvan bir yıl içinde sokak kedileri tarafından tüketiliyor. Avustralya'da, Yeni Zelanda'da birçok kuş ya köpekler ya da kediler tarafından yok edildi. Tamamen ortadan kaldırıldı. Özellikle Yeni Zelanda'da çok daha fazla örneği var bu kedilerin. Ama sokak kedileri kastettiklerim. Öncelikli olarak hayvan hakları denildiği zaman doğadaki bütün hayvanları ki 1.600.000 tür var dünyada şu an için. Türkiye'de de nereden baksanız 60.000'in üzerinde hayvan türü listelenmiş durumda. Onlara da yetkililerin dikkate almasını, kanunlara dahil etmesini diliyorum. Diğer taraftan da aman evlerimizde beslediğimiz hayvanları sıkılıp ya da çoğaldıkları zaman sokağa terk etmeyelim. O zaman o bahsettiğim olumsuzluklar maalesef başlıyor.
Evet. Şimdi benim yıllar önce, yani sanırım yaklaşık 20 yıl önce yapmış olduğum bir gazete için yapmış olduğum bir röportaj vardı. Şu anda rahmetli oldu. Çok değerli bir insanla tanışmıştım. Kadir Has Üniversitesi de şu anda bölümüne, ya yani iktisat bölümüydü ya da iktisat işletme öyle bir bölümden doçent doktor Serhan Oksa, belki sonra profesör olmuştur tam bilmiyorum ama vefat ettiğini biliyorum. Onunla Zümrüt'ü Anka'yı Anarken diye bir kitabı vardı onun. O kitabı üzerine sohbet etmiştik ve kuşların dünyasına, yani tamamen iktisat veya işletme tam net hatırlamıyorum, o konuda aslında uzmanlaşmış ama sanırım lise yıllarında İngiltere'ye bir değişim programı kapsamında gittiğinde kaldığı İngiliz aile ona bir o bölgedeki kuşlarla ilgili resimle böyle sizin anlattığınız gibi küçük boy bir kitap hediye ediyor. Ve o zaman demişti ki o kitap bana hediye edildikten sonra benim bütün hayatım değişti. Kuşları merak etmeye başladım. O önce o bölgedekileri merak ettim. Sonra Türkiye'ye döndüm. Kendi ülkemdekileri merak ettim. Yani aslında verilen böyle minik bir kitap, bir hediye, bir yetişkinin, bir çocuğun tamamen hayatını değiştirebilir. O yüzden bunu da burada paylaşmak istedim. Saygıyla da buradan Serhan Bey'i anıyorum. Gerçekten o da böyle gönül vermiş ve bu konuda o dönemde çok çalışan bir kişiydi. Dolayısıyla bu kitap çalışması da çok değerli bence.
Evet, ben de kendini gıyaben tanıyorum kitaplarından, çalışmalarından. Allah rahmet eylesin diyelim, evet. Biz de analım.
O yüzden evet. Yeniden heyecanlandırdı beni bu kitabı görünce. Evet. Yıllar önceki o röportajı hatırladım.
Şimdi benzer bir detayı da ben vereyim. Sorularınızın bir kısmını maalesef cevapsız bıraktım. Çünkü konuşulacak çok konu var. 1945 yılında Saadet Ergen'e hoca ilk defa Türkiye Kuşları kitabını yazıyor. Bizim miladımız aslında ornitolojide Saadet Hanım'la başlıyor. Fakat pek çok meslektaşımız bile Saadet Hanım'ı ornitolog, yani kuş bilimcisi sanıyor. Oysa kendisi Almanya'da Atatürk döneminde gönderilen ilklerden fizyoloji alanında doktora yapıyor. Hocası da çok meşhur Nobel ödüllü Carl von Frisch'tir. Bu arı davranışların, arıların dilini çözen kişi diye kısaca söyleyeyim. Fakat bir yandan da Almanya'da doktorasını yaparken Hamburg'da meşhur bir Helgoland adası var. Kuş halkalamalarıyla ünlü. Kuşların çok yoğun bulunduğu bir yer Körfez'de. Oraya kuş izlemeye sanırım zaman zaman da halkalama çalışmalarına katılıyor. Türkiye'de zoolojinin kurucusu diyebileceğimiz Alman asıllı Kurt Kozwick, Ordinarius Profesör. O diyor ki Saadet Hanım, sen bu işlerde haşır neşirsin, yani kuşlarla en yakın kişi sensin. Hadi bize bir kitap yaz. Kendisi teşvik ediyor. 1945 yılında o zamanki şartlarda ressamlar teknik çizimlerle beraber renkli taş baskıyla çok güzel bir kitap hazırlıyorlar ki bugün piyasada bulmak oldukça zor antika eserler kapsamında. Fakat onun bir kısmı orijinal bilgiye dayanırken birçoğu da tercüme bilgilere dayanıyor. O gün bugün birkaç tercüme kitap dışında Türkiye'de orijinal bir kuş kitabımız olmadı. Bu ilk kitap olacak o açıdan, tamamen haritasından fotoğraflarına, grafiklerine kadar hemen her açıdan orijinal bir telif eser. Sadece kuşlarda değil, diğer alanlarda bizim pek çok kitap eksikliğimiz var. Yurt dışı ülkeye gittiğinizde, hatta Afrika'da Uganda, yine Asya'da Sri Lanka gibi fakir ülkelerin havaalanlarında veya kitap satış yerlerinde birçok kuş kitabı görebiliyorsunuz. Balıklar, kelebekler falan. Bizde görseniz bile çok çok nadiren rastlayabiliyorsunuz. Ancak özel getirtirseniz ya da belli kitapçıklarda bulunabiliyor. Vatandaşlarımızın doğayı yeterince tanıması için bu tip kitapların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geleneksel açıdan bizler doğayı çok seviyoruz Türk insanı olarak. Fakat doğada nasıl davranılacak, ne yapacağımızı da çok fazla bildiğimizi zannetmiyorum. Hani meşhur bir söz vardır, ayı yavrusunu severken öldürürmüş benzeri. Evet. Biraz öyle yapıyoruz. Şimdi evet. Elimize tüfeği alıp atamızdan, dedemizden gördüğümüz bu. Doğada olacağız, dağ bayır geziyoruz. Hadi gelmişken bir mazeretiniz olması lazım. O da av tüfeği olmuş oluyor genellikle. Eğer o canlıların nasıl yaşadıkları, güzellikleri, sesleri, diğer davranışlarıyla ilgilendiğiniz zaman onlara kıymanız hiç mümkün değil. Bırakın kuşları, karıncalar gibi birçok böceği çalışmalarıyla görseniz etrafından dolaşmaya başlıyorsunuz. Zaman bir tanesini ezmeyelim gibi düşünülüyor.
Evet evet. Yani insan merkezli yaklaşmazsak doğayı severken de insan merkezli sevgiyle değil, bütünsel bakarak doğadaki tüm canlıları algılamaya çalışırsak, ki bu kitap da buna çok güzel yol gösterecek. Süremizin sonuna yaklaştık. Çok güzel bilgiler alıyorum sizden. Sadece şunu da öğrenmek istiyorum. Trakus.org üzerinden size üye olmak isterlerse ne yapmaları gerekecek? Bir kısa da o bilgiyi verelim. Ondan sonra 1 Temmuz itibariyle İş Bankası Yayınları arasında kitabınızı böyle merakla bekliyoruz. Alıp inceleyeceğiz. Hediye edeceğiz bol bol. Doğaya çıkacağız. Kuşları kitaptaki kuşlarla karşılaştırıp bulmaya çalışacağız. Trakus'a üye olmak isteyenlere ne öneriyorsunuz?
Evet, araya bir de şu bilgiyi sıkıştırayım. Biz vatandaşlarımıza kolay ulaşsın diye kendimiz dahi yazarlar olarak kitap istemedik. Kendimiz bile parayla satın alacağız. Sebebi şu, eğer biz işte 50-100 gibisinden yazar başına kitap isteseydik, ücreti belki 20-30 lira daha yüksek olacaktı. Bu nedenle mümkün olduğunca minimumda tutmaya çalıştık. Hiçbir ücret bizim için söz konusu değil. Yani cebimize herhangi bir gelir gelmesi. Tamamen vatandaşlarımızın ulaşabilmesi için bütün fedakarlıkları yapmaya çalıştık. Başta Serhat Tigrer Bey olmak üzere. Trakus sitesine verdiğiniz adresten W'dan sonra trakus.org adresiyle girilebilir. Küçük bir üyelik formumuz var. O doldurulduktan sonra üye işlerinden sorumlu arkadaşlar onaylıyorlar. Herhangi bir ücret ya da başka bir formalite gerekmiyor. Dileyen bütün vatandaşlarımız üye olabilir. Trakus'un iki de kardeş sitesi var bu arada. 2007'de Trakus başlamıştı. Sonra 2009'da benim de biraz öncülüğümle, ısrarımla Tramem'i kurduk. O da memeli hayvanların ilk üç harfinden Tramem, Türkiye'nin anonim memelileri. Sonra ertesi yılda 2010'da Trakel, Türkiye'nin anonim kelebekleri sitesini kurduk. Her üç siteye ayrı ayrı giriş gerekiyor. Ama sistemleri benzer şekilde, zaten kardeş siteler, aynı merkezden idare ediliyor. Vatandaşlarımız kuş dışında kelebeklere, memeli hayvanlara da meraklıysa o iki sitemize de bekleriz.
Çok çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için ve böyle büyük bir aşkla işinizi yapıp bize de böyle güzellikleri sunduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Merakla kitabınızı bekliyoruz.
Ben teşekkür ederim. Hem Trakuş'u hem de kuşları tanıtma fırsatı verdiğiniz için iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Bugün Yeşil Çocuğun yine sonuna geldik. Ben Aslı Dede. Bugün kimle konuştuk? Niğde Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Doğa Bilimci Profesör Doktor Ahmet Karataş'la Türkiye'nin Kuşları adlı Türkiye İş Bankası'nın yayınları arasında 1 Temmuz itibariyle yayınlanacak kitap hakkında sohbet ettik. Trakus.org üzerinden detaylı bilgi alabilirsiniz. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Yeşilçocuk.com yazarak web sitemizden ya da sosyal medyadan Yeşil Çocuk yazarak bize ulaşmanız mümkün. Bir sonraki Yeşil Çocuk'ta yeniden buluşmak üzere. Yeşil kalın.